kitap 6 nokta Köler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Bir Hristiyan Masalı, Tarihin En Büyük Sahtekarlığı. Yazarı Mine G. Kırıkkanat. Türü araştırma. Kırmızı Kedi Yayınları, 1. basım, Şubat 2014, İstanbul. ISBN No'su 978-605-4927-01-2. Bu kitap 186 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Şubat 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Papalık makamı ve devletin kurucu yasası, Vatikan'ın gizli arşivlerinde Donatio Constantini başlığıyla yer alan Büyük Konstantin'in vasiyet belgesi, dünya tarihinin en büyük sahtekarlığı, Avrupa'yı Asya'dan ayıran siyasal oluşumun temel yalanıdır. Böyle bir vasiyet yoktur. Papalık devleti bir tezgahtır ve papaların ne ruhani ne de siyasal meşruiyeti vardır. Büyük Konstantin'e atfedilen sahte vasiyet, Hristiyan dünyayı önderlik ve devletler üstü yetki makamını Konstantinopolis'ten Roma'ya kaydırmaya yaramıştır. Bir Hristiyan masalı, 1684 yıl önce dünyanın merkezi İstanbul'a karşı kurulan çok uluslu komplonun polisiye tadında tarihidir. İstanbul, 1123 yıl süreyle Roma İmparatorluğu'nun başkentiydi. Sadece 561 yıldır bizim mülkümüz. Geçmişini doğru okuyamazsak, geleceğini çaldırabileceğimiz bir mücevher. Çünkü komplo baki, komplocular pusuda. Mine G. Kırıkkanat. Mine G. Kırıkkanat, Ankara doğumlu bir İstanbullu, Notre Dame de Sion Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Türkiye'nin ilk kadın mizah yazarı olarak başladığı yazın yaşamını gazetecilikle birlikte sürdürdü. İspanya'da Cumhuriyet, Fransa'da Milliyet muhabirliği, Radikal ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. TV5 Mond kanalının yabancı gazetecileri arasında yer alıyor. Roman ve öyküleri yurt dışında yayınlandı. Son romanı desteğine 11 dile çevrildi. Halen Cumhuriyet gazetesinde Röveşata köşesini ve yeni kitaplarını yazıyor. Fransız aydınlanmacısı Voltaire'in yaşadığı 18. yüzyılda Katolik Kilisesi'ne muhalefet ve Hristiyan dogmalarını eleştirmek mümkün değildi. Voltaire, 1736 yılında Muhammed başlıklı bir tragedya yazdı. Görünüşte İslamiyet'i eleştiren tragedya, aslında Katolik Hristiyanlığı hedef alıyor, yerden yere vuruyordu. İmamete muhalefetin ve İslami dogmaları eleştirmenin imkansız hale geldiği 2014 yılında, ben de papalık makamının kurucu yalanını ortaya döküyor, Katolik Kilisesi'nin sahte dogmalarını hedef alıyorum. Ancak İslami kültürden gelen laik bir araştırmacının yazmaya cesaret edeceği bu kitabı Voltaire'in anısına atlıyorum. Tarihin en büyük sahtekarlığını araştırmama neden ve esin kaynağı olan Fransız gazeteci arkadaşım Julian Brown'a ayrıca teşekkür ederim. Sondan önceki söz. Gerek din, gerekse etnik kökene dayalı ayrımcılığın kesin sınırlarla cepheleştirildiği Türkiye'de ötekileştirmek çok yaygın, pek revaçta bir suç. Her cephe, berikini kendi cephesini ötekileştirmekle suçluyor. Ama bakıyorsunuz, ne itham eden, ne de edilen, ötekileştirmemek için yapması gereken tek şey, ötekini tanımaya, çözmeye ve varlığını kabullenmeye çalışıyor. Çünkü ötekileştirmek, düşmanlığın birinci adımı. Farklı olana düşman kesilmek, tanımadığını düşman bellemek, iftiralar atmak, atılan iftiralara inanıp kin beslemek daha kolay. Çatışmak için ötekileştirmek şart. İnsanlar, uygarlık tarihinin başından beri Tanrı adına ve şeytana karşı birbirleriyle dövüşür dururlar. Şeytan var olmadığı için de gerçek hasımları kah kafir, kah zındık, bazen de dinsiz olarak şeytanın yeryüzündeki temsilcisi saydıkları ötekilerdir. Ne tuhaftır ki güya iyi ile kötü ya da doğru ile yanlış arasındaki bu savaşta Tanrı safında dövüşenlerin şeytan dedikleri düşman da kendisini Tanrı safında dövüşen ve ötekini kafir, zındık, dinsiz sayandır. Tarihte her dönemin öne çıkan bir cemaatleşme biçimi ve her cemaatin zamana özgü çatışmacı kimliği vardır. Çünkü her cemaatleşme ötekinden ayrışmayı, ayrışma da eninde sonunda çatışmayı içerir. 20. yüzyılın çatışmacı cemaat kimliği ulusalcıydı. Demokratik düşüncenin az çok geliştiği toplumlar, ulusalcılık akımından yurtsever birey kimliğini damıttılar. Ama diğerleri, ulusal birliği ırkçı bir cemaatleşme çerçevesinde sağladılar. Irka dayalı bu kimliğin hasımlarıyla çatışması iki dünya savaşına yol açtı. Ne var ki bu savaşlardan sonra ulus kimliği ile ulusalcı yapılanmanın irtifa kaybı ve hatta ekonominin küreselleşmesi bile 21. yüzyıl bu kez ulusal değil de dinsel cemaat kimlikleri arasında büyük bir çatışmadan korumuyor. Din 20. yüzyılın ulus kimlikli toplumlarına gelinceye kadar siyasal bir ayrıştırma aracı gibi kullanılmıştır. Başta din adamları iktidar odaklarınca çoğu kez politikaya eklemlenmiş, hatta bazen politikanın ta kendisi olabilmiştir. Ulusalcılık akımının kimi yerde sönüp kimi yerde zayıfladığı 21. yüzyılda, dine dayalı cemaatleşmenin yeniden dirilişiyle dönemsel çatışma politikalarının yeniden dine odaklanması, hatta düpedüz dinle özdeşleşmesi kaçınılmaz. Salt üç tek tanrılı din arasındaki 2000 yıllık mücadeleye bakıldığında, Katolikler, önce Ortodokslar, sonra Bogomil ya da Katarlar ve Protestanlarla, ardından hepsi kendi aralarında derken birleşip Müslümanlara karşı dövüştüler. Müslümanlar da Sünni, Şii, Alevi ve bunun gibi diye birbirlerini katlettiler ve Hristiyan batıyla savaştılar. Din ayrışmalı bu çatışmalara yakından bakıldığında, tüm savaşların gerçek nedeni jeopolitik ya da ekonomikti. Ne var ki milyonlarca insan, semavi sandıkları dogmaları ve bu dogmaları hem uydurup hem de temsil eden egemenleri savunmak uğruna öldü bu savaşlarda. Bazen uygarlıklar battı topyekun. 21. yüzyılın birinci çeyrek ufkunda biçimlenen husumet gerekçesi artık besbelli. Doğu ile Batı arasındaki jeopolitik itişimi kadim nifak odağından, dinsel ayrışımdan besleniyor. Siyasal ve ekonomik egemenlik kavgası, yine dinler arası çatışma, daha doğrusu çatıştırma üzerinden veriliyor. Ümmetten millete geçişi 100 yılı bile bulmayan toplumların hızlı bir geri dönüşle tekrar ümmet çatısına yöneldiği bir süreç yaşıyoruz. Kimi yerde zorla, kimi yerde halk oyuyla gerçekleşen ümmetçiliğin başlıca aracı, dün olduğu gibi bugün de din ve iman. Demek ki zaman, 2000 yıldır insanlığı birbirine kırdıran, dinler adına söylenen tümüyle siyasal yalanları, yoktan var edilen ve kutsal süsü verilen tümüyle uyduruk dogmaları, insanlığa ihbar zamanıdır. Bu kitap, dinsel dogmaların, inananların güvenini hak etmediklerini, çünkü bu dogmaların iktidar araç ve gereçlerinden ibaret olup, inançsız muktedirler tarafından uydurulduklarını, tarihteki en büyük, en yıkıcı örneğiyle sergilemeye yönelik bir araştırma. Amacı tarih sırasıyla birbirine öykünen tek tanrılı dinlerde bazen birbirinin devamı ya da uyarlamasından ibaret dogmaların uğrunda savaşılacak, ölünecek ve öldürülecek hiçbir kutsal gerçeklik içermediğinin temel bir kanıtını mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaştırmak. Ereği ise İslamiyet'ten düşman yaratmak uğruna radikal İslamcılığı körükleyip militanlarını beslerken Yahudi ve Hristiyan kültürünü savunur gibi yapan Batılılara İnançlarına dayanak olacak sahtekarlığı, eğer bilip de gizliyorlarsa anımsatmak, bilmiyorlarsa da açıklamak. Okuyacağınız tarih gerçeği, insanlığı kana bulamış en büyük yalan, Hristiyan dinini bölmeye yarayan uyduruk bir vasiyet, Katolik mezhebinin dogmatik varlık nedeni olup papalığın temelini atmaya hizmet etmiştir. Dünyadaki her 100 kişiden 32'sinin Hristiyan olduğu düşünülünce en kalabalık mümin nüfusunun inandığı bu dogmatik yalan, salt dinler tarihinin değil, düpedüz insanlık tarihinin son 2000 yıldaki temel sahtekarlığı olma özelliğini taşır. Türk okurların İstanbul'un kaderini değiştiren ve belki de bizim olmasını sağlayan en kapsamlı ve temel sahtekarlığın tarihçesini ilgiyle okuyacağını umuyorum. Ama dünya tarihini değiştiren bu sahtekarlığın, en başta Türkiye'yi yönetenler ve geleceğine yön verenler açısından iyi bilinmesinde yarar var. Çünkü yaşadığımız topraklar cehaletle elde tutulamayacak kadar stratejik, geçmişi bilmeyenlerin geleceğine egemen olamayacağı kadar önemli bir coğrafya. Çünkü aynı coğrafyanın bizden önceki sahibi, Ortodoks Roma'ya karşı kurulan bu komplo, henüz final aşamasında değil. Yarın tersine çevrilmiş bir denklemde Müslüman Türkiye'nin karşısına çıkabilir. 2000 yılın en büyük yalanı, sahte bir meşruiyetin gayrimeşru papaları. Birleşik Roma İmparatorluğu'nda doğan ve yayılan Hristiyan dininin önder makamı 8. yüzyıla kadar Konstantinopolis. Fener Ekümenik Patrikliği olup, küresel demek olan bu ünvan, halen Konstantinopolis Cihan Patrikliği olarak kullanılmaktadır. Bu yetkiyi Hristiyan devlet dini ve 330 yılında Nova Roma adıyla kuruluşu kutlanan İstanbul'u, Hristiyanlık başkenti ilan eden ilk Hristiyan Roma İmparatoru Büyük Konstantin'den alıyordu. 8. yüzyıldan öteye Hristiyan aleminin önderliğini papaya veren ve tarihe Konstantin'in bağışı Donatio Constantini adıyla geçen yazılı belge, Roma Katolik Kilisesi'nin kurucu yasasıdır. Bu yasa, Katolik Papalığı özelinde Ekümenik Konstantinopolis Patrikliği, genelinde tüm Hristiyan kiliselerin üstünde hak ve karar makamı ilan eden vasiyettir. Roma Katolik Kilisesi yönderlerinin 8. yüzyılda yapılandırdıkları papalık devletleri ve 1929'da kurulan Vatikan Devleti'nin meşruiyeti bu tek belgeye dayanmaktadır. Oysa vefatından sonra Konstantinopolis diye anılacak olan Nova Roma'da, Yeni Roma, 337 yılında ölen ve gömülen İmparator Büyük Konstantin'in ölmeden önce eski Roma'daki Papa Silvestro'ya gönderdiği iddia edilen yazılı vasiyet baştan sona sahte bir belgedir. Büyük Konstantin öldükten 400 yıl sonra 8. yüzyılda imal edilen sahte vasiyet, bu tarihi izleyen bin yıllık süreçte Roma Katolik Papalığı'nın evrensel önderliğini oturtmaya yaramış ve Ortodoks, Protestan ve bunun gibi mezheplerin üstünde tüm Hristiyan dünyasına egemen olmasını sağlamıştır. Konstantin'in bağışı belgesi, Roma İmparatoru Büyük Konstantin'in Papa Silvestro'ya gönderdiği iddia edilen sahte vasiyet olup, Batı Roma Kilisesi'ne 1. Doğu Roma Kiliselerinin üstünde hüküm ve temsiliyet yetkisi 2. Bugünkü Vatikan sınırları içinde yer alan San Pietro, Aziz Petrus ve San Paolo, Aziz Paulus kiliselerinin mülkiyeti. 3. Roma İmparatorluğu'nun eski vilayetlerindeki bazı gayrimenkuller. 4. Bugünkü Vatikan ile Roma kentinin sınırını oluşturan Laterano Sarayı. 5. Papalık ve maiyetine, İmparatorluk ile Senato armalarını taşıma izni. 6. Roma, İtalya ve genelinde Batı Avrupa egemenliğini miras bırakıyordu. Sahte vasiyet, İmparator Büyük Konstantin'in Doğu Roma'ya çekilme kararı ile Batı Roma'yı Papa'nın irade ve hükmüne, potestas, bağladığını açıklamasıyla bitiyordu. Bu irade ve hüküm makamı, Papa'yı eski Batı Roma topraklarında oluşan ya da oluşacak tüm devletlerin üstüne çıkarıyor, kral ya da prens, devlet mukredirlerini Papa'nın vesayetine sokuyordu. Roma'daki papalığın Hristiyan alemini önder ve Avrupa'ya egemen olmasını sağlayan Konstantin'in bağışı belgesinin özgünlüğünden ilk kez ortaya çıktıktan tam 300 yıl sonra kuşkulanılmaya başlandı. Bu kadar gecikilmesinin nedeni, Konstantin'in vasiyetinin papalık tarafından Hristiyanlık dogması ilan edilmesi ve Orta Çağ'ını yaşayan Avrupa'da herhangi bir din dogmasına karşı çıkana Engizisyon işkencesiyle ölüm cezası verilmesiydi. Nitekim 1140 yılında belgenin sahte olduğunu ileri sürmekte kalmayıp şeytan eliyle yazılmış olduğunu söyleyen Arnaldo de Brescia, 1155 yılında asıldı, cesedi yakıldı ve külleri Tiber Nehri'ne atıldı. Bu olaydan yarım yüzyıl sonra 1193'te Antakya Ortodoks Kilisesi Patriği Theodoros Balsamon, idam edilen Arnaldo da Brescia'nın sahtelik tezini yeniden ele alarak papalık makamına bir mektup gönderdi. Balsamon mektubunda vasiyet belgesinin sahteliğini mantık uyumsuzluğuyla açıklıyordu. Roma İmparatoru Büyük Konstantin, emperyal başkentini 330 yılında Marmara, Boğaziçi kıyılarındaki Konstantinopolis'e taşımakla, İtalik Yarımadası'ndaki eski başkent Roma'nın ruhani ve maddi iktidarına son vermişti. Hristiyanlık aleminin önderliğini, yetkilerini elinden aldığı Roma Patrikliğine bağışlamasının mantığı yoktu. Dolayısıyla Roma Papalığı'nın kurucu yasasını oluşturan vasiyet belgesi gerçek olamazdı. 1324'te Marsilio da Padova, Konstantin'in bağışı belgesinin içeriğini yine mantık metoduyla tartışmaya açtı. İmparator Büyük Konstantin, Papa'yı Hristiyan alemi üstünde ezelden ebede mutlak hakimiyet yetkisiyle donatma hakkına sahip ise, kendisinden sonra tahtına geçen Roma imparatorlarının, yani Konstantinopolis'teki imparatorların da Papa'nın üstünde yetkisi vardı. Belge de Roma İmparatoru'nun papalık üstündeki makam yetkisinin kanıtıydı. 1327 ile 1329 arasında İngiliz Fransiskan papazı Okamlı William, belgenin özgün olmadığından yana kuşkusunu açıkladı. Ve nihayet Lorenzo Valla, Konstantin'in bağışı belgesini dil temelinde incelemeye başladı. Valla'nın vasiyetin sahteliğini kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlayan bilimsel çalışması, 1440 yılında Floransa'da toplanacak dini kurultaya sunulacaktı. Ama sunulmadı, gizlendi. Valla'nın incelemesi ancak kendisi öldükten sonra 1506 yılında yayınlanabildi. Papalığın kurucu yasası, tartışması yasak çünkü ulvi ilan edilip Konstantin'in bağışı diye anılan dogmanın sahte olduğu, 1506 yılından öteye başta papalık tüm ilgililerce biliniyordu. İmparatorun öldüğü 335 yılından önce yazıldığı iddia edilen vasiyetin, 700'lü yıllarda kaleme alındığı ve tümüyle uyduruk olduğu kanıtlanmıştı. Ne var ki aradan geçen 800 yılda papalık, sahte bir dogmaya dayandırdığı liderliğini tüm Hristiyan alemine kabul ettirmişti. İtalya'yı ele geçirmiş, Roma Katolik Kilisesi'ni tüm Hristiyan mezheplerinin üstünde söz sahibi yapmış, papalığı da Avrupa'daki kralların, siyasal iktidarların ve hakların fetvalarına sıkı sıkıya bağlı olduğu kutsal önderlik makamı haline getirmişti. Üstelik Roma'daki ruhban iktidarı, Büyük Konstantin'e atfedilen sahte vasiyeti, dogma ilanıyla yetinmemiş, yeni mülk ve yetkilere ihtiyaç duydukça, bu sahte vasiyete göre eski çağlarda yazılmış da yeni bulunmuş gibi yaptığı sahte papalık fetvaları da imal etmişti. Tabii ki kadim çağlara aitmiş de kaybolmuş ve sonradan bulunmuş gibi ortaya çıkan bu fetvalar da dogma ilan edildiler. Günümüzde sahte fetvalar diye anılan fetvalara her yeni bulunan eskisi eklendiğinde papanın toplumsal yaşamı düzenleyen kutsal emir egemenliği genişliyor. Papalığın topraklarına yeni bir toprak parçası ve üzerinde yaşayan bir müminler topluluğu daha katılıyordu. Vatikan gerek kurucu yasası, Konstantin'in bağışı, vasiyetinin gerekse vasiyete bağlı olarak çıkarılan papalık fetvalarının sahte olduklarını ancak 19. yüzyılın sonlarında kerhen kabul etti. Ama o günden bugüne 2000 yılın en müthiş sahtekarlığının üzerinde oturduğunu asla itiraf etmedi. Belgelerin sahte olduklarına ilişkin hiçbir resmi açıklama yapmadı, hatta konuyu dillendirmemeye özen gösterdi. Hristiyan jargonunda İsa'nın kuzuları diye anılan mümin tabanın sözle vicdanını yaralamamak, özde kafasını karıştırmamak için üstü örtülen sahtekarlık, tarihten günümüze sürdürülen sessiz bir anlaşmayla Katolik Kilisesi'ne isyanla kurulmuş Protestan ve Anglikan mezheplerinin ruhban sınıflarınca da gizlendi. Ne tuhaftır ki, kazığını yediği Katolik Kilisesi'nden nefretini gizlemeyen Ortodoks ruhban sınıfı tarafından bile açık açık ihbar edilmedi. Papalığın tahtını elinden aldığı Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği, Katolik papalığa beslediği husumete, tarihte Katolik haçların hazinelerini defalarca yağmalamasını, Hilal'in saldırıları karşısında papaya bağlı Avrupa tarafından yalnız bırakılmasını ve daha bir sürü gerekçe gösterdi. Ancak yediği en büyük kazık, kurucusu Büyük Konstantin'in mirası, Hristiyan alemi önderliğinin elinden cebren ve hileyle alınmasını yutkunarak geçiştirdi. Hala da yutkunur, dillendirmez. Çünkü herhangi bir Hristiyan mezhebi, kilisesi ya da ruhban sınıfının 1200 yıldır oldu bittiyle yönder bellediği papanın kutsal yetkilerini hükümsüz kılacak sahtekarlığı resmen kabulü, Hristiyanlığın tüm dogmalarını tartışmaya açacak ve müminlerin kutsal metinlere olan inancını kökten sarsacaktır. Konstantin'in sahte vasiyeti, bu anlamda da dünya ve insanlık tarihinin en şaşırtıcı bakarkörlük örneğidir. Avrupa kütüphaneleri konu hakkında sayısız belgesel yapıtla doludur. İnternet arama motorlarına herhangi bir dilde Konstantin'in vasiyeti tamlamasını girdiğinizde, belgenin sahteliğine ilişkin yüzlerce bilimsel makale gelir önünüze. Ama bu bilgi asla geniş kitlelere yansımamıştır, yansımaz. Bugüne değin dünyada tek bir televizyon kanalı, BBC, sahte vasiyetle ilgili bir televizyon belgeseli yapıp yayınlamıştır. Donation of Konstantin, Lies of Faithful. BBC'de bilindiği gibi 16. yüzyılda Papa'nın kutsal hegemonyasını reddederek Anglikan mezhebini kuran 8. Henry'nin ülkesi İngiltere'nin devlet televizyonudur. Tarihsel sahtekarlığın dünya kamuoyundan saklanabilmesinde küresel medyanın bir yanda tarihi didik didik eden belgeseller yayınlarken öte yanda adeta sessiz bir sözleşme yapmış gibi bu olayı bilmezden ve görmezden gelişinin payı büyüktür. Dan Brown'un Da Vinci şifresi gibi dine dayalı komplosu ve çoğu saçma sapan kurgulu binlerce popüler romandan hiçbirinin Hristiyanlık tarihindeki temel komplo Konstantin'in sahte vasiyetinden esinlenmemiş olması da ilginçtir. Ama açıklaması daha da ilginç olabilir. Özelinde Avrupa, genelinde Batı diye anılan Yahudi ve Hristiyan kültür topluluğunun tarihsel gerçeklere verdiği büyük öneme rağmen kültür temelini oluşturan sahtekarlığı mümin kitlelerden saklı tutmaya çalışması Türklerle yakından ilişkilidir. Batı'nın din örgütlenmesini sağlayan İmparator Konstantin'in Hristiyan aleminin önderliğini Papa'ya bırakmadığını, alenen kabul ve ilanı, Hristiyanlığı temsil ve hüküm makamının hala Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği olduğu anlamına gelir ki, bu makam ve payitahtı artık İstanbul olup Türklerin elindedir. İncil'in yazılıp yayıldığı Orta Doğu ile birlikte İsa ve havarilerinin doğduğu Kudüs'ten sonraki en kutsal mekan, ilk Hristiyan başkenti Konstantinopolis, İstanbul'u da Müslümanlara kaptırmak Hristiyan aleminin iki büyük travmasıdır. Kudüs'ü geri almak amacıyla yapılan Haçlı seferlerini düşünürseniz, birinci travmayı anlamakla kalmaz, Hristiyan Batı'nın İkinci Dünya Savaşı öncesi, sırası ve sonrasında bölgede bir Yahudi devleti kurulmasını niçin desteklediğini de kavrarsınız. Batı'nın bugün siyasal anlamda artık savunulması çok zor bir İsrail'in hala arkasında durmasını, Salt Amerika ve Avrupa'daki Yahudi lobilerinin başarısına bağlamak eksik bir açıklamadır. Batı'nın İsrail'e verdiği desteğin nedenleri arasında Kudüs'ün Hristiyanlara değilse bile İncil'de kayıtlı sahiplerine dönmesi de vardır. Hristiyan Batı'nın Yahudilere yaptıklarından getirdiği nedametin bedeli de. Hristiyanlık ilk çağlarda başlı başına yeni bir din öğretisi değil, bir Yahudi mezhebi olarak algılanıyordu. Hristiyan alemi boynuzun kulağa geçtiği gibi zaman içinde Yahudiliğin önüne geçmekle kalmadı, beslendiği kaynağa düşmanlık yaptı. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sorumlu tuttuğu Yahudiliği aşağıladı ve Yahudilere soykırım dahil çeşit çeşit eziyet etti. Ama akraba olduğunu hiç unutmadı ve Yahudiliğe karşı işlediği günahlardan nedamet getirdiği 20. yüzyılın ikinci yarısında Batı kültürünü bu nedametin göstergesi olarak Yahudi-Hristiyan ortak kökeni ilan etti. Günümüzde de İsrail'i İncil efsanesinin gerçeğe dönüşümü olarak koruyup kolluyor. Unutmayalım ki İncil, Eski Ahit ve Yeni Ahit olarak adlandırılan iki kutsal kitabın birleşimidir. Eski Ahit, İbranilerin, İsa'dan önceki kutsal metinlerinden oluşan Tevrat ve Zebur'dur. Yeni Ahit ise eskisine eklenen 27 bölümde İsa ve sonrasını Havarilerin kutsal metinleriyle anlatır. Hristiyan alemi, tarihinin ilk travmasıyla İsrail'in Kudüs'ü Müslümanlardan geri alıp Eski Ahit'te yazılı olduğu gibi sahiplenerek korumasına verdiği maddi manevi destekle başa çıktı. Ya ikinci travmayı ilk Hristiyanlık başkenti Konstantinopolis'in kaybını nasıl atlattı? Yanıtım kısa ve açık olacak. Atlatamadı. Atlatamadığının kanıtlarını bu kitabın ilerleyen sayfalarında bulacaksınız. Hem de mantık çıkarsamalarıyla değil, tarih belgelerinde yazılı biçimiyle. Kitle psikolojisi, birey psikolojisinin kaba hatlarıyla yoğunlaşmış biçimdir. Bir travmayı atlatamayan insan ne yapar? Gerçeğin acıtıcı yönlülüğe başa çıkabilmek için anısını bilinçaltında deforme eder, daha az acıtacak bir anlam yükler ve bilinç üstünden gizler. Hristiyanlık alimi de Konstantinopolis'in Müslüman Türklerin eline geçmesiyle yaşadığı travmayı aynı yöntemle azaltmaya çalıştı. 1453'ten öteye kendi Doğu kültür mirasına antik ve klasik çağlarına sırtını döndü. Hristiyanlık Doğu Roma İmparatorluğu'nda doğmamış gibi yaptı. Hatta ilk Hristiyan İmparator Büyük Konstantin'i toplumsal bellekten silmeye özen gösterdi. İlk ve orta öğretim tarih kitaplarına koymayacak kadar unuttu, unutturdu. Ama travma o denli derindi ki unutmak yetmedi. Kaybedilen imparatorluğun adını değiştirmek gerekti. Doğu Roma'ya Roma dememek için kaybedildikten 100 yıl sonra tam olarak 1557'de Bizans adını verdi. Böylece Müslüman Osmanlı, Doğu Roma ve ilk Hristiyan başkentini değil, Bizans ve başkentini ele geçirmiş oluyordu. Travma o denli yoğundu ki kaybedilen Hristiyan İmparatorluğun bizzat Batı tarafından zayıflatıldığı, kutsal başkent Konstantinopolis'in dinsel yönderliğinin papalık tarafından gasp edildiği ve başkentte Hristiyanlığın ilk çağlarından miras kalan kutsal kalıtların Haçlı ordularınca çalındığı gerçeğini bilen Katolik ruhban sınıfında kimi vicdanları da kanatıyordu. Oysa aynı gerçekler bazı günahkar vicdanları da belki ilk kez böylesine rahatlatıyordu. Batı Roma, iyi ki Konstantin'in sahte vasiyet belgesiyle Papa'yı Hristiyanlığın yönderi kılmış. İyi ki Konstantinopolis'i yağmalayıp kutsal kadıkları Batı Roma'ya getirmişti. Bu yalan ve talan olmasa, Ekümenik Konstantinopolis Patrikliği ile birlikte 1453'te Hristiyanlığın karar merciği, yetki makamı ve kutsal kadıkları Müslüman Osmanlı'nın eline geçecek, Hristiyan Avrupa başsız kalacaktı. İşe bakınız ki tarihin en büyük sahtekarlığı Konstantin'in uyduruk vasiyeti, sonuç olarak dünyanın en geniş mümin kitlesine sahip Hristiyanlığın geleceğini kurtarmış, bekasına ve kıtalar arası yayılmasına yaramıştı. Üstelik makam üstünlüğü papalık tarafından cebren ve hileyle gasp edilen Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği'nin Müslüman Osmanlı'nın eline düşmesi, Hristiyanlığın orta çağın karanlığından kurtulup aydınlanmasını sağlamış, Rönesans'ı başlatmıştı. Nasıl mı? Doğu Roma'nın son bilginleri ve sanatçıları Konstantinopolis'in Müslüman Osmanlı tarafından alınmasından sonra İtalya'ya göçtüler. Batı Roma'yı unuttuğu antik ve klasik dönem bilgilerini sanat biçimine aktardılar. Rönesans, antik Yunan ve Roma uygarlıklarının Bizans klasik çağında yaşatıldığı biçimiyle yeniden keşfiyle başlamış olup Batı Avrupa bu keşfi Konstantinopolis'ten İtalya'ya göçen bilginlerle sanatçılara borçludur. Bir zaman makinesine girdiğinizi hayal edin. Dış dünyaya kapılarınızı kapatın, algınızı açın, sayfaları çevirdikçe düşeceğiniz şaşkınlıklara hazırlanın. Çünkü tarihin seyrini 8. yüzyıldan öteye değiştiren sahtekarlığın, Konstantin'in bağışının yıl be yıl izini sürmek, jeopolitik bir gerilim romanı bir polisiye kadar heyecanlı. Belgesel polisiyemiz 8. yüzyılda kanlı bir iktidar çekişmesinin tam ortasında başlıyor. Ama adım adım izleyeceğimiz sahtekarlığın, dünya tarihinin akışını değiştiren işlevini kavramak için önce tarif ettiği gerçeği, gasp ettiği kutsal önderliğin tarihçesini özetlemekte yarar var. Hristiyanlığı ikiye bölmekle aslında Doğu ile Batı uygarlığının kesin çizgilerle ayrılıp yeryüzündeki her kutupta birbirine düşman olmasına yol açan sahte vasiyetin atfedildiği büyük Konstantin kimdi? Niçin bir vasiyetiyle dünya jeopolitiğini değiştirecek kadar önemliydi? Neler yaptı ki böyle bir önem kazandı? Türkiye'deki orta eğitimde İstanbul'un 1453 öncesi tarihi zaten çok yüzeysel okutulur. Fatih'in fethinden öncesi Bizans dönemi olarak geçiştirilir. Ama bu savruklukta kuşkusuz Batı eğitim sisteminin İstanbul'un Romalı tarihini ve Hristiyan alemindeki liderlik konumunu karartma iradesinin de payı vardır. Sonuç olarak dünyada ve Türkiye'de çok az insan bu kentin Büyük Konstantin tarafından kurulduğunu bilirken onlar da sözünü ettikleri Roma İmparatorunu tanımazlar. Bu kitabı yazabilmek için çok sayıda belgesel yapıt okuduğumu tahmin edersiniz. İşte hemen hepsi Büyük Konstantin'le başlayan bu belgeseller arasında İstanbul'un kurucusu Roma İmparatorunu en iyi kıyaslamayla tarif eden tarihçi, Victoria Kraliyet Madalyası sahibi ve Norwich Vikontu İngiliz yazar John Julius Norwich'tir. Norwich, Bizans adlı kitabının ilk sayfasında Büyük Konstantin'i şöyle tanıtır. Aldığı kararlar ve sonuçları İsa, Buda ve Muhammed dışında kendisini tarihin en etkili şahsiyeti kılar. Sahte papalık tarihini geriye sarmak ve olanları anlamak için İsa'dan 300 yıl sonrasını hükmeden ilk Hristiyan imparator Yüce Sezar Konstantin'e yakından bakmak gerekiyor. Birinci ayrımın sonu sayfa 21.